Ayrım 13.
Sayfa 146. Yapmacıklıktan ne kadar uzaktı? İki kere bir şey hatırlar gibi duraklamasının dışında, şiirini hiç kesintisiz ve zorlanmadan okudu. Şiirin az önce kendi anlattığı manzaradan kaynaklandığını, Allah'ın olmadığı yere ilişkin söylediklerinin kelime kelime şiire girdiğini fark edince Necip, oturduğu yerden büyülenmiş gibi ayağa kalktı ama karın yağışını hatırlatan hızını kesmedi. Bir iki alkış işitildi. Arka sıralardan birisi ayağa kalkıp bağırdı, başkaları da katıldı ona. Şiirin mısralarına mı cevap veriyorlardı, canları mı sıkılmıştı anlaşılmıyordu. Az sonra yeşil bir fon üzerine düşecek silüeti sayılmazsa, bu benim 27 yıllık arkadaşımın tanık olabildiğim son görüntüleri olacaktı. 17. Vatan yahut türban. Çarşafını yakan kız hakkında bir oyun. Kaan'ın şiirinden sonra sunucu oynanacak oyunu abartılı hareketlerle ve gecenin en büyük gösterisi olarak kelimeleri yaya yaya sundu. Vatan yahut türban. İmam Hatipli öğrencilerin oturduğu orta ve arka sıralardan birkaç itiraz, bir iki ıslık, yuh çeken birkaç kişinin uğultusu ve ön sıralardaki memurlar arasından onaylayıcı bir iki alkış duyuldu. Salonu tıklım tıklım dolduran kalabalık ise ne olacak beklentisiyle yarı merak, yarı saygıyla seyrediyordu. Tiyatro topluluğunun önceki hafiflikleri, Funda Eser'in edepsiz reklam taklitleri, lüzumlu lüzumsuz göbek dansı yapması, Sunay Zaim'le birlikte eski bir kadın başbakanla rüşvetçi kocasını canlandırmaları, onları ön sıradaki bazı memurlar gibi geceden soğutmamış, aksine eğlendirmişti. Vatan yahut türbanda kalabalığı eğlendirdi ama İmam Hatip'li öğrencilerin sataşmaları, sürekli seslerini yükseltmeleri can sıkıyordu. O zaman sahnedeki diyaloglarda hiç anlaşılmıyordu. Ama bu 20 dakikalık ilkel ve demode oyunun öyle sağlam bir dramatik yapısı vardı ki, sağır ve dilsizler bile bir her şeyi anlardı. 1. Kapkara bir çarşaf içinde bir kadın sokaklarda yürüyor, kendi kendine konuşuyor, düşünüyordu. Bir nedenden mutsuzdu. 2. Kadın çarşafını çıkararak özgürlüğünü ilan ediyordu. Şimdi çarşafsız ve mutluydu. 3. Ailesi, nişanlısı, yakınları, sakallı ve Müslüman erkekler bu özgürlüğe çeşitli nedenlerle karşı çıkıp kadına yeniden çarşaf giydirmek istiyorlardı. Bunun üzerine kadın bir öfke anında çarşafını yakıyordu. 4. Bu diklenmeye eli tesbihli çember sakallı yobazlar şiddetle karşılık veriyor, saçlarından sürdükleri kadını tam öldüreceklerken, 5. Ona Cumhuriyet'in genç askerleri kurtarıyordu. Bu kısa oyun 1930'ların ortasıyla İkinci Dünya Savaşı arasında kadınları çarşaftan, dini baskılardan uzak tutmak isteyen batılılaşmacı devletin teşvikiyle Anadolu'da liselerde ve halk evlerinde pek çok kere oynanmış, 1950'den sonra demokrasiyle Kemalist devrimin şiddetli zayıflayınca unutulmuştu. Çarşaflı kadını oynayan Funda Eser, yıllar sonra İstanbul'da onu bulduğum bir seslendirme stüdyosunda bana annesinin de aynı rolü 1948 yılında Kütahya Lisesi'nde oynamasından gurur duyduğunu, daha sonra çıkan olaylar yüzünden kendisinin aynı haklı mutluluğu Kars'ta ne yazık ki yeniden yaşayamadığını anlattı bana. Uyuşturucularla yıpranmış, yorgun ve yılgın sahne sanatçılarında görülen o her şeyi unutmuş haline rağmen, o geceyi bana olduğu gibi anlatsın diye onu çok zorladım. Geceyi tanık olan başka pek çok kişiyle de konuştuğum için ayrıntılara giriyorum. Birinci tabloda Millet Tiyatrosu'nu dolduran karşı seyirci şaşkınlık içindeydi. Vatan yahut Türban adı onları güncel ve siyasal bir oyuna hazırlamıştı. Ama bu eski kısa oyunu hatırlayan bir iki ihtiyar dışında kimse çarşaflı bir kadın beklemiyordu. Siyasal İslamcıların simgesi türbandı akıllarındaki. Çarşaf içindeki eserrengiz kadın bir aşağı bir yukarı kararlılıkla yürürken pek çok kişi onun yürüyüşündeki o gururlu hatta mağrur havaya takıldı. Dini kıyafetleri küçümseyen radikal memurlar bile saygı duydu ona. Çarşafın içinde kim olduğunu tahmin eden İmam Hatip'li uyanık bir genç ise ön sıraları öfkelendirecek bir kahkaha attı. İkinci tabloda çarşaflı kadın bir aydınlanma ve özgürlük hamlesiyle kara örtüsünü açmaya başlayınca ilk anda herkes korktu bundan. Bunu batılılaşmacı laiklerin bile kendi fikirlerinin sonuçlarından korkmalarıyla açıklayabiliriz. Aslında siyasal İslamcılardan korktukları için Kars'ta her şeyin eskisi gibi sürüp gitmesine çoktan razıydı onlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi çarşaflıları da devlet zoruyla çarşafsızlaştırmayı şimdi akıllarından bile geçirmiyor, yalnızca çarşafsızlar İslamcıların zoru ve korkusuyla İran'daki gibi çarşaflanmasın yeter diye düşünüyorlardı. Aslında ön sıradaki bütün o Atatürkçüler, Atatürkçü değil korkak demişti Turgut Bey daha sonra Kaya. Çarşaflı bir kadının sahnede göstere göstere soyunmasının yalnız dincileri değil, Salondaki işsizleri ve ayak takımını da galeyana getirmesinden herkes korkuyordu. Gene de tam o sırada önlerde oturan bir öğretmen ayağa kalkmış, çarşafını zarif ve kararlı hareketlerle çıkarmakta olan Funda Eser'i alkışlamaya başlamıştı. Ama bazılarına göre modernleşmeci bir siyasal eylem değildi bu. Kadının çıplak ve tombul kolları, güzel gerdanı içkiden zaten dumanlı olan başını döndürdüğü için yapmıştı bunu. Bu kimsesiz ve yoksul öğretmeni arka sıralardaki bir avuç genç öfkeyle cevapladı. Durumdan ön sıralardaki cumhuriyetçiler de hoşlanmamışlardı. Çarşafın içinden gözlüklü, aydınlık yüzlü, okumaya azimli saf bir köylü kızı yerine Funda Eser'in kıvrak bir göbek dansözünün çıkması onların da aklını karıştırmıştı. Ancak orospular, aylaksızlar çarşafını çıkarır anlamına mı geliyordu bu? Bu İslamcıların mesajıydı o zaman. Vali Muavini'nin yanlış iş bu, yanlış diye bağırdığı işitildi ön sıralarda. Başkalarının belki de dal kavukluktan ona katılması da Funda Eser'i ikna etmedi. Ön sıralar kendi özgürlüğünü savunan aydınlanmış cumhuriyet kızını takdir ve endişeyle izlerken İmam Hatipli gençler kalabalığından bir iki tehdit sesi duyuldu ama kimsenin gözünü korkutmadı bu. Ön sıralardaki vali muavini zamanında PKK'lılara kök söktürmüş çalışkan ve cesur emniyet müdür yardımcısı Kasım Bey, diğer yüksek memurlar, Tapu Kadastro İl Müdürü, işi Kürtçe müzik kasetlerini toplatıp Ankara'ya yollamak olan kültür müdürü, karısı, iki kızı, kravat taktırdığı dört oğlu ve üç erkek yeğeniyle gelmişti. Sivil giyinmiş bazı subaylarla karıları olay çıkarmaya niyetli imam hatipli birkaç kendini bilmez gencin gürültüsünden hiç korkmuyorlardı. Salonun her yerine dağıtılmış sivil polislere, kenardaki üniformalı polislere, sahne arkasında bekledikleri söylenen erlere güvendikleri de söylenebilir. Ama daha önemlisi, gecenin televizyondan naklen yayınlanıyor olması, bu bir yerel yayın olmasına rağmen onlarda bütün Türkiye'nin ve Ankara'nın kendilerini seyrediyor olduğu duygusunu uyandırmıştı. Ön sıradaki devlet erkanı da salondaki bütün kalabalık gibi akıllarının bir köşesiyle sahnede olup biten olayları televizyonun verdiğini düşünerek seyrediyor. Sırf bu yüzden sahnedeki bayağılıklar, siyasal sataşmalar ve saçmalıklar onlara olduğundan daha zarif ve büyülü gözüküyordu. Televizyon kamerasının hala çalışıp çalışmadığını denetlemek için ikide bir dönüp kameraya bakanlar, arka sıralardan el sallayanlar olduğu gibi aman bizi seyrediyorlar korkusuyla salonun en ücra köşesindeki yerlerinde bile hiç kıpırdamadan duranlar da vardı. Gecenin yerel televizyondan veriliyor olması, Karslıların çoğunda evlerinde oturup sahnede olanları televizyondan izleme isteğinden çok, tiyatroya gidip çekim yapan televizyoncuları seyretme isteği uyandırmıştı. Funda Eser az önce çıkardığı çarşafını sahnedeki bakır leğenin içine çamaşır gibi yerleştirmiş, üzerine benzini çamaşır suyu döker gibi titizlikle döküp çitilemeye başlamıştı. Benzin, bir rastlantıyla Karslı ev hanımlarının o sırada çok kullandığı Akif çamaşır suyu şişesine konduğu için, yalnız bütün salon değil, bütün Kars isyancı Özgür Kız'ın fikrini değiştirip, uslu uslu çarşafını çitilediğini düşünüp, tuhaf bir şekilde rahatladı. "Yıka kızım, iyice çitile!" diye bağırdı biri arka sıralardan. Gülüşmeler oldu, öndeki memurlar alındı bundan. Ama bütün salonun görüşüydü bu. "Hani bunun omosu?" diye bağırdı bir başkası. Bunlar imam hatipli gençlerdi. Salonu huzursuz ettikleri kadar güldükleri için onlara fazla kızılmadı. Ön sıralardaki devlet memurları kadar salonun çoğu da bu demode, Jacoben ve kışkırtıcı siyasal oyunun bir tatsızlığa varmadan geçiştirilmesini istiyordu. Yıllar sonra konuştuğum pek çok kişi de aynı duyguları taşıdığını söyledi bana. Memurundan yoksul Kürt öğrencisine, o gece Millet Tiyatrosu'ndaki Karslıların çoğu bir tiyatroda yapılacağı gibi değişik bir deney yaşamak, biraz da eğlenmek istiyordu. İmam Hatipli öfkeli bazı öğrenciler, gecenin tadını kaçırmaya niyetliydiler belki ama o ana kadar çok da korkulmuyordu onlardan. Funda Eser'de reklamlarda sık gördüğümüz çamaşırı eğlence haline getirmiş, ev kadını gibi işi uzattı. Vakti gelince ıslak kara çarşafı leğenden çıkardı, çamaşır ipini asacak gibi seyircilere gösterip bayrak gibi açtı. Ne olacak diye anlamaya çalışan kalabalığın şaşkın bakışları arasında, cebinden çıkardığı çakmakla kara çarşafı ucundan tutuşturdu. Bir an bir sessizlik oldu. Çarşafı patlar gibi saran alevlerin soluğu işitildi. Bütün salon tuhaf ve korkutucu bir ışıkla aydınlandı. Pek çok kişi dehşetle ayağa kalktı. Hiç kimse beklemiyordu bunu. En ödün vermez laikler bile korkmuşlardı. Kadın alevler içindeki çarşafı yere atınca, bazıları sahnenin 110 yıllık döşemelerinin, Kars'ın en zengin yıllarından kalma kirler içindeki yamalı katife perdelerinin alev almasından korktular. Ama salonun çoğunluğu okun yaydan çıktığını doğru olarak sezdiği için dehşete kapılmıştı. Her şey olabilirdi artık. İmam Hatipli öğrencilerin arasından bir uğultu, bir gürültü patlaması geldi. Yuhalamalar, bağırışmalar, öfkeli çığlıklar işitildi. Allahsız din düşmanları diye bağırdı biri. İmansız ateistler. Ön sıralar hala şaşkınlık içindeydi. Gene aynı yalnız ve cesur öğretmen ayağa kalkıp susun seyredin dediyse de kimse dinlemedi. Yuhalamaların, bağırışların, sloganların dinmeyeceği, olayların büyüyeceği anlaşılınca bir telaş rüzgarı esti. İl Sağlık Müdürü Doktor Nevzat, kravat ceketli oğullarını, örgülü saçlı kızını ve en iyi kıyafetli olan tavus kuşu rengi krep robunu giymiş karısını bir anda kaldırıp çıkış kapısına doğru sürükledi. Şehirdeki işlerini görmek için Ankara'dan gelen eski Karslı zenginlerden deri tüccarı Sadık Bey ile ilkokuldan sınıf arkadaşı Halk Partili avukat Sabit Bey birlikte kalktılar. Ön sıraların bir korkuya kapıldığını gördük ha. Oturduğu yerde kararsız kaldı. Çıkacak olaylardan çok gürültü, patırtı yüzünden hala yeşil deftere yazmadığı, aklındaki şiiri unutmaktan korktuğu için kalkmayı geçirdi aklından. Ayrıca tiyatrodan çıkıp İpenyan'a dönmek istiyordu. Aynı anda bütün Kars'ın bilgisine, efendiliğine saygı duyduğu telefon idaresi müdürü Recai Bey, dumanlar içindeki sahneye yanaştı. "Kızım," diye seslendi. "Atatürkçü piyesinizi çok beğendik ama yetişir artık. Bakın herkes huzursuz, halk da galeyana gelecek." Yere atılan çarşaf kısa sürede sönmüştü ve dumanlar içindeki Funda eser, tam metnini 1936'da çıkan Halk Evleri yayımları içerisinde bulacağım Vatan yahut Çarşaf'ın yazarının en çok gurur duyduğu monologu okuyordu şimdi. Olaylardan 4 yıl sonra İstanbul'da 92 yaşında ve hala zinde bulduğum Vatan yahut Çarşaf'ın yazarı bir yandan üzerine sıçrayan yaramaz torunlarını, aslında torunlarının oğullarını azarlarken, bir yandan da bana bütün eserleri Atatürk geliyor, liseler için Atatürk piyesleri, ondan hatıralar vesaire içerisindeki ne yazık ki şimdi unutulmuş olan Kars'taki sahnelemeden ve olaylardan haberi yoktu hiç. Bu oyunun bu noktasına gelindiğinde 1930'larda liseli kızların ve memurların ayağa kalkıp gözyaşlarıyla alkışladıklarını anlattı bana. Şimdi ise İmam Hatip'li öğrencilerin yuhalamalarından, tehdit ve öfkeli çığlıklarından başka bir şey duyulmuyordu. Salonun önündeki suçlu ve korkulu sessizliğe rağmen pek az kişi Funda Eser'in sözlerini işitebildi. Öfkeli kızın neden çarşafını attığını, yalnız insanların değil, milletlerin de cevherlerinin kıyafetlerinde değil, ruhlarında olduğunu, şimdi ruhumuzu karartan ve geriliğin simgesi çarşaf, türban, fes ve sarıktan kurtulup uygar ve modern milletlerin yanına Avrupa'ya koşmanın gerektiğini anlatışı pek işitilmedi belki ama gene de arka sıralardan duruma uygun öfkeli bir cevap bütün salondan duyuldu. Sen de çıplak koş Avrupa'na, çırılçıplak koş. Salonun önlerinden bile kahkahalar, onaylayıcı alkışlar işitildi bu. Bu ön sıraları her şeyden çok hayal kırıklığına uğratarak korkuttu. Pek çok kişiyle birlikte K da bu sırada yerinden kalktı. Her kafadan bir ses çıkıyor, arka sıralar öfkeyle bağırıyor, bazıları kapıya doğru ilerlerken arkalara bakmaya çalışıyor. Funda Eser pek az kişinin dinlediği şiirini ise hala okuyordu. 18. Ateş etmeyin, tüfekler dolu. Sahnedeki ihtilal. Ondan sonra her şey çok çabuk oldu. Sahnede çember sakallı, takkeli iki yobaz belirdi. Ellerinde boğma ipi ve bıçaklar vardı. Ve örtüsünü çıkarıp yakarak Allah'ın buyruğuna meydan okuyan Funda Eser'i cezalandırmak istedikleri her hallerinden anlaşılıyordu. Funda Eser onların eline düşünce kurtulmak için iç gıcıklayıcı, yarı cinsel hareketlerle kıvrandı. Aslında bir aydınlanma kahramanı gibi değil, gezgin taşra tiyatrolarında çok sık canlandırdığı, ırzına geçilecek kadın gibi davranıyordu. Alışkanlıkla bir kurban gibi boynunu büküp yalvaran bakışlarıyla erkek seyircinin cinselliğine seslenişi beklediği kadar bir heyecan uyandırmadı. Çember sakallı yobazlardan biri, az önceki baba acemice makyaj yapmıştı, saçlarından sürükleyerek onu yere sermiş, diğeri Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban edişini gösterir Rönesans resimlerinde hatırlatan bir pozla hançeri gırtlağına dayanmıştı. Bütün bu tabloda Cumhuriyet'in ilk yıllarında batılılaşmış aydınlar ve memurlar arasında yayılan gerici ve dincilerin isyanının korkulu hayallerinden çok şey vardı. Ön sıralardaki yaşlı memurlarla arkalardaki muhafazakar ihtiyarlar korkmuşlardı ilk. Funda Eser ile iki şeriatçı aldıkları önemli pozu hiç bozmadan tam 18 saniye kıpırtısız durdular. Salondaki kalabalık bu sürede çileden çıktığı için daha sonra konuştuğum pek çok Karslı bana o üçüncünün çok daha uzun bir süre öyle kıpırdamadan kaldıklarını söyledi. İmam Hatip'li öğrencileri öfkelendiren şey, sahneye çıkan dinci yobazların çirkinliği, kötülüğü, birer karikatür olmaları ya da türban takan kızların yerine çarşafını çıkaranın derdini resmedilmesi değildi yalnızca. Bütün bu oyunun cesurca sahnelenmiş bir kışkırtma olduğunu da sezmişlerdi. Bunun üzerine bağırıp çağırarak, sahneyi bir şeyler fırlatarak, yarım bir portakal, bir minder, öfkelerini dışa vurduklarında kendilerine yönelmiş bir bu tuzağın içine daha da düştüklerini anlıyor, çaresizlikle daha çok öfkeleniyorlardı. Bu yüzden aralarında siyasi deneyimi en yüksek olan kısa boylu, geniş omuzlu bir son sınıf öğrencisi Abdurrahman Öz, 3 gün sonra Sivas'tan oğlunun cesedini almaya gelen babası asıl adını başka yazdırmıştı. Arkadaşlarını yatıştırmaya, susturup yerlerine oturtmaya çalıştı ama hiç başarılı olamadı. Salonun diğer köşelerinden, sıradan meraklılar arasından gelen alkışlar, yuhalamalar, öfkeli öğrencileri iyice cesaretlendirmişti artık. Daha önemlisi, Kars'ın çevre illere kıyasla hala etkisiz olan genç İslamcıları, o gece ilk defa hep bir ağızdan ve cesaretle seslerini duyurabilmiş, ön sıralardaki devlet erkanı ve askerler arasında bir korku yaratabildiklerini hayret ve mutlulukla görmüşlerdi. Şimdi televizyon olayı bütün şehre gösterirken, bu gövde gösterisinin tadını çıkarmadan bırakamazlardı artık. Böylece hızla artan bu gürültü patırtının arkasında bir eğlence isteğinin de yattığı sonraları unutuldu. Video bandını defalarca seyrettiğim için kime öğrencilerin sloganlar, küfürler atarken bile güldüklerini, onları cesaretlendiren alkışların, yuhalamaların da anlaşılmaz bir tiyatro gecesinin sonunda biraz eğlenmek, biraz da sıkıldıklarını duyurmak isteyen sıradan vatandaşlardan geldiğini gördüm. Ön sıralar bu kuru gürültü ve patırtıyı fazla ciddiye alıp telaşlanmasaydı, daha sonra olanların hiçbiri olmazdı diyenleri de işittim. O 18 saniyede telaşlanarak kalkan yüksek memurların ve zenginlerin zaten olacakları bildiğini, bu yüzden ailelerini toplayıp kalktıklarını, her şeyin önceden Ankara'da planlandığını söyleyenleri de. Gürültü patırtıdan aklındaki şiiri unutmakta olduğunu korkuyla anlayan K, bu sırada salondan çıkmıştı. Aynı anda Funda eseri çember sakallı gerici saldırganların elinden alacak beklenen kurtarıcı sahnede belirdi. Sunay Zaim'di bu. Başında Atatürk'ün ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarının giydiği cinsten bir kalpak, üzerinde 1930'lardan kalma askeri bir üniforma vardı. Sahneye emin adımlarla, hafif aksadığını hiç belli etmeden çıkar çıkmaz, çember sakallı iki dinci gerici korkup kendilerini yere attılar. Aynı yalnız ve yaşlı öğretmen ayağa kalkıp Sunay'ı bütün gücüyle alkışladı. ''Yaşa, var ol!'' diye bağırdı bir iki kişi. Üzerine kuvvetli bir ışık düşünce Sunay Zaim, bütün Karslılara bambaşka alemlerden gelmiş bir harika gibi gözüktü. Herkes onun güzelliğini, aydınlığını fark etti. 1970'li yıllarda Che Guevara, Robespierre ihtilalci Enver Paşa rolleriyle onu solcu öğrenciler arasından çekici yapan o sert, kararlı ve trajik havayla kırılgan, hatta hafif kadınsı güzelliği ayağına sakat bırakan kahredici Anadolu turnelerinde büsbütün yıpranıp tükenmemişti. Beyaz eldivenli sağ elinin işaret parmağını dudaklarına değil, ama çenesinin altına zarif bir hareketle yaklaştırıp susun dedi. Buna gerek yoktu. Çünkü hem metinde yoktu bu söz, hem bütün salon zaten susmuştu. Ayaktakiler de hemen oturdular ve başka bir söz işittiler. Acılar içinde. Galiba yarım söylenmişti bu söz. Çünkü kimin acılar içinde olduğunu kimse anlayamadı. Eskiden bu sözle halk, millet akla gelirdi. Şimdi ise Karslılar bütün gece seyrettikleri şeylerin mi, kendilerinin mi, Funda eserin mi yoksa Cumhuriyet'in mi acılar içinde olduğunu anlamadılar. Gene de sözüne ima ettiği duygu doğruydu. Bütün salon korkuyla karışık içli bir sessizliğe gömülmüştü. Şerefli ve aziz Türk milleti dedi Sunay Zaim. Aydınlanma yolunda çıktığın o büyük ve soylu yolculuktan kimse seni döndüremez, merak etme. Tarihin tekerine gericiler, pislikler, örümcek kafalar asla çomak sokamaz. Cumhuriyete, özgürlüğe, aydınlığa uzanan eller kırılır. Necip'in iki koltuk yanında oturan cesur ve heyecanlı bir arkadaşının verdiği alaycı bir cevap ancak işitildi. Oysa salonda derin bir sessizlik, hayranlıkla karışık bir korku vardı. Herkes hiç kıpırdamadan mum gibi oturuyor, sıkıcı geceyi anlamlandıran kurtarıcının tatlı sert bir iki söz, akşam evlerinde konuşacakları bilgece bir iki hikaye anlatmasını bekliyordu ki sustu o. Aynı anda perdenin iki yanından birer asker belirdi. Derken, arka kapıdan girip koltuklar boyunca yürüyüp sahneye çıkan 3 tanesi daha katıldı onlara. Modern oyunlarda olduğu gibi aktörlerin seyirciler arasında yürümesi, Karslıları önce korkuttu, sonra eğlendirdi. Aynı anda, koşarak sahneye çıkan gözlüklü bir haberci çocuğu seyirciler hemen tanıyıp gülüştüler. Millet Tiyatrosu'nun karşısındaki gazete genel bayinin, her gün dükkanda durduğu için bütün Kars'ın tanıdığı Cingöz ve sevimli yeğeni Gözlük'tü bu. Sunay Zaim'e yaklaştı, o eğilince kulağına bir şeyler fısıldadı. İşittiklerinden Sunay Zaim'in çok üzüldüğünü bütün Kars gördü. Eğitim Enstitüsü Müdürünün hastanede vefat ettiğini öğrendik, dedi Sunay Zaim. Bu alçak cinayet, cumhuriyete, laikliğe, Türkiye'nin geleceğine son saldırı olacaktır. Salon bu kötü haberi daha hazmedemeden, sahnedeki erler tüfeklerini omuzlarından indirdiler, kurdular ve kalabalığa doğru tuttular. Hemen büyük bir gürültüyle birer el ateş ettiler. Bunun tatlı bir korkutmacı olduğu da düşünülebilirdi. Oyunun içindeki hayali alemden, hayattaki acı habere yollanan bir işaret olduğu da. Tiyatro deneyimi kısıtlı Karslılar, bunun batıdan gelen moda bir sahneleme yeniliği olduğunu hissettiler. Gene de sıralar arasından kuvvetli bir hareket, bir sarsıntı geldi. Silahların gürültüsünden korkanlar bu sarsıntıyı başkalarının da korkmasına yordular. Bir iki kişi yerinden kalkar gibi oldu. Sahnedeki çember sakallı gericiler daha da sindiler. Kimse kıpırdamasın, dedi Sunay Zaim. Bir anda erler tüfeklerini yeniden kurup kalabalığa doğru bir kere daha nişan aldılar. Necip'in iki koltuk yanındaki kısa boylu cesur öğrenci tam bu sırada ayağa kalkıp slogan attı. Kahrolsun Allahsız laikler, kahrolsun imansız faşistler. Erler tüfeklerini yeniden ateşlediler. Patlamalarla birlikte salonda yeniden bir sarsıntının ve korkunun rüzgarı hissedildi. Hemen sonra arka sıralarda oturanlar az önce slogan atan öğrencinin koltuğuna çöktüğünü ve aynı hızla ayağa kalkıp dengesiz el kol hareketleri yaptığını gördüler. Gece boyunca İmam Hatipli öğrencilerin muzırlık ve tuhaflıklarına gülen birkaç kişi hem buna hem de daha tuhaf bir hareketle öğrencinin sıralar arasında gerçek bir ölü gibi düşüşüne güldüler. Salonun bazı yerlerinde gerçekten üzerlerine ateş edildiği duygusu 3. yaylım ateşinde uyandı. Kuru sıkı atışlarda olduğunun aksine insan yalnız kulağıyla değil, askerlerin sokaklarda terörist kovaladığı gecelerde olduğu gibi midesiyle de işitiyordu çünkü. 44 yıldır salonu ısıtan Alman malı iri bohem sobadan tuhaf bir ses çıkmış, teneke borusu delindiği için dumanlar öfkeli bir çaydanlığın ağzından çıkar gibi tütmeye başlamıştı. Orta sıralarda ayağa kalkıp sahneye doğru yürüyen birinin kanlar içindeki kafası da fark edilmişti artık, barut kokusu da. Bir telaşın başlangıcı hissediliyordu ama salondakilerin çoğu hala put gibi sessiz ve hareketsizdi. Salona insanın korkulu bir rüya görürken hissettiği yalnızlık duygusu sinmişti. Gene de Ankara'ya her gidişinde Devlet Tiyatrosu'nun bütün oyunlarını görmeye alışkanlık edinmiş edebiyat öğretmeni Nuriye Hanım, tiyatro efektlerinin hakikiliğine hayran olduğu için ön sıradaki yerinden ilk defa ayağa kalktı ve sahnedekileri alkışlamaya başladı. Necip de tam bu sırada söz isteyen telaşlı bir öğrenci gibi ayağa kalkmıştı. Hemen sonra erler 4. defa tüfeklerini ateşlediler. Daha sonraları olayları araştırması için Ankara'dan yollanan müfettiş binbaşının üzerinde titizlik ve gizlilikle haftalarca çalıştığı rapora göre bu ateş sırasında sıkılan kurşunlarla 2 kişi ölmüştü. Bunlardan biri alnına ve gözüne saplanan kurşunlarla düşen Necip'ti ama bu konuda başka söylentiler de işittiğim için onun tam o anda öldüğünü söyleyemeyeceğim. Orta ve ön sıralarda oturan herkesin birleştiği bir nokta varsa o da Necip'in de 3. atıştan sonra havada uçan kurşunları fark etmesi ve bunu bambaşka yorumlamasıydı. Vurulmadan 2 saniye önce ayağa kalkmış ve pek çok kişinin işiteceği ama video kaydını geçmeyen bir sesle şöyle demişti. Durun, ateş etmeyin, silahlar dolu. Salondaki herkesin artık yüreğiyle bildiği ve aklıyla kabul etmek istemediği şey de işte böylece dile dökülmüş oldu. Silahların ilk ateşlenişinde harekete geçen 5 kurşundan biri, çeyrek yüzyıl önce Kars'ın son Sovyet başkanı solosunun köpeğiyle birlikte film seyrettiği locanın üzerindeki alçıdan defne yapraklarına isabet etmişti. Silahı ateşleyen Siirtli Kürt, kimseyi öldürmek istememişti çünkü. Bir başka kurşun gene benzeri bir endişeyle ve bu sefer biraz da acemilikle tiyatronun tavanına isabet etmiş ve oradan döktüğü 120 yıllık kireç ve boya parçaları aşağıdaki telaşlı kalabalığın üzerine kar gibi yağmıştı. Bir başka kurşun en arkada, naklen yayın kamerasının kurulduğu yükseltinin altına, bir zamanlar yoksul ve hülyalı Ermeni kızlarının Moskova'dan gelen tiyatro gruplarını, cambazları ve oda orkestralarını ucuz biletle ayakta seyrederken tutundukları ahşap korkulağa saplanmıştı. 4. kurşun çekim kamerasının uzakta bir köşede bir koltuğun arkalığını delip geçmiş, arkada karısı ve dul baldızıyla oturan traktör ve tarım aletleri yedek parçacısı Muhittin Bey'in omzuna saplanmış, İlk anda o da az önceki kireç parçalarının etkisiyle tavandan üzerine bir şey düştüğünü sanarak yukarı bakmıştı. 5. kurşun, İslamcı öğrencilerin biraz arkasında oturan ve Trabzon'dan Kars'ta askerlik yapan torununu görmeye gelen bir dedenin sol gözlük camını parçalamış, beynine girmiş, zaten uyuklamakta olan ihtiyarı öldürdüğünü bile fark ettirmeden sessizce öldürüp ensesinden çıkmış, koltuğun arkalığını geçip lavaş ve yumurta satarken sıra arkasına bozuk para uzatan 12 yaşındaki Kürt çocuğun torbasındaki lop yumurtalardan birinin içinde kalmıştı. Bu ayrıntıları üzerlerine ateş edilmesine rağmen, Millet Tiyatrosu'ndaki kalabalığın çoğunun niye hiç kıpırdamadığını açıklayabilmek için yazıyorum. Askerlerin ikinci atışında şakağına, boynuna ve yüreğinin az üstüne isabeti alan öğrenci daha önceden de fazla cesaret gösterdiği için, korkutucu oyunun eğlenceli bir parçası olarak görülmüştü. Öbür iki kurşundan biri arkada oturan ve fazla ses çıkarmayan, teyzesinin kızı şehrin ilk intiharcı kızıydı. Başka bir İmam Hatip öğrencisinin göğsüne, diğer de projeksiyon makinesinin 2 metre üzerinde duvarda 60 yıldır hiç çalışmadan duran saatin toz ve örümcek ağlarıyla kaplı kadranına isabet etmişti.